Ayrım 9. Dönüş. Cemil Kavukçu. Sayfa 80. Dış kapıdaki pirinç halkaların sesini duydu. Arada çocuklar hızlı hızlı vurur, aceleyle kaçarlardı. Bu öyle değildi. Biri gelmişti. Ellerini önce üstübüye, ardından pantolonuna sildi. Kim olabilirdi? Geldiğinden beri kapısını çalan olmamıştı. Pencereye gidip perde yerine kullandığı güneşliği araladı. Yağmurdan korunmak için kapının saçağı altına sokulmuş Müzeyyen teyzeyi gördü. Koşarak aşağı indi. Düş kırıklığına uğramış gibiydi. Perdeyi araladığında kapşonlu kırmızı yağmurlu ile Neslihan'ı mı görecekti sanki karşısında? Müzeyyen teyzenin elinde gazete kağıdına sarılmış bir paket vardı. ''Merak ettim oğlum.'' dedi. ''O günden beri sesin soluğun çıkmadı. Arada çarşıya doğru geçtiğini görüyorum ama bir haftadır görmedim. Allah saklasın. Hasta masta olduysa'' dedim tek başına. ''Buyur gir, ıslanmışsın.'' Avluyu geçerken ''Dinmedi mübarek.'' dedi. ''Kaç gündür yağıyor. Çatı bir iki yerden akmış. Altlarına naylon leğenler koydum. Sobayı üst kattaki odaya kurdum Müzeyyen teyze. Ortalık biraz dağınık. Ama kusura bakma. Biraz diyor ama belki de Müzeyyen teyze bugüne dek gördüğü en dağınık odaya girecek. Çünkü odanın ortasında yere serili bir naylon örtünün üzerinde ters döndürülmüş olarak bisikleti duruyor. Bulaşık leğeninin içinde benzine yatırılmış, paslanmış parçalar, zincir ve bilyeler var. Oda tamirhane gibi kokuyor. Pencereye doğru yaklaştırılmış masanın üzeri de karmakarışık. Açık bırakılmış bir kitap, tepeleme izmarit dolu kül tabağı, sigara paketi, kibrit, yarısı dolu bir çay bardağı. Yerde ise düzensizce atılmış giysiler. Somyanın altına yuvarlanmış boş içki şişeleri var. Müzeyyen teyze dağınıklık konusunda uyarıldıysa da şaşkınlığını gizleyemedi. ''Bu ne hal oğlum?'' ''Bisikleti tamir ediyordum. Evin öbür bölümleri soğuk olduğundan en uygun yer burası. Geleceğinizi bilseydim ortalığı toparlardım. Sana boşnak böreği getirdim. Kim bilir yemiyeli ne kadar olmuştur. Kim bilir Müzeyyen teyze. Kim bilir. Tadını bile unuttum. Çok sevindim ama neden buraya kadar yoruldun? Ne yorgunluğu oğlum. İki adımlık yer. Ağır ağır başını salladı. Görüyorsun işte, dedi. İçinde insan yaşamayınca evler nasıl da yaşlanıp çöküyor. Annenin sağlığında çiçek gibiydi. Vedat iç geçirdi. Patatesli kıymalı böreğin kokusu çocukluk günlerini anımsatmıştı. Özlemişim. Ne kadar da özlemişim Müzeyyen teyze. Annem de çok güzel yapardı. Ben de ne zamandır yemedim oğlum. Tek başıma börek açmak içimden gelmiyor. En küçük tepsiye bile yapsam günlerce sürükleniyor. Bir de laf aramızda yasak. Arada tansiyonum yükseliyor. Ama ne yapayım? Bugün canım o kadar çok börek istedi ki. Çay hazırlayayım Müzeyyen teyze. Sıcak su var. Hemen olur. Birlikte yeriz. Masanın üstünü topluyor. Kül tabağını, kirli çay bardağını, üzerinde ekmek kırıntılarıyla zeytin çekirdekleri olan çay lekeli gazete kağıdını. Demliği alıp aşağı iniyor. Hazırlıksız yakalandı, hiç beklemiyordu. Masaya yeni bir gazete seriyor. Temiz çay bardakları, şeker, çatal, iki tabak koyuyor. Böyle bir başına sıkılmıyor musun? Zor sorular sorma Müzeyyen teyze. Sen nasıl tek başına yaşıyorsan ben de yaşıyorum. Sıkılmıyorum, diyor tabaklara böreği dağıtırken. Çay hazır. Karşılıklı oturuyorlar. Dışarıda yağmur yağıyor. O da loş, sıkıntılı. Annesiyle yemek yiyor gibi hissediyor kendini. Müzeyyen teyze bir süre sonra asıl geliş nedenini açıklıyor. Konu yalnızlık. Ama Vedat'ın yalnızlığı. Diyor içinden. Konuyu az çok anlıyor. Annesini babasını çok iyi tanıyor Müzeyyen teyze. Vedat'ı da. Burhan da ellerinde büyümüş. Bahtsızlık işte. Bir şeyler olmuş bitmiş. Kötü bir zamandı oğlum. Ne iyi aile çocukları mahvoldu. Ama geçti artık. Mahpusluklarında, da, acıların da bir sonu olacaktı elbet. Hırsızlık yapmadın, ırza tecavüz etmedin, adam öldürmedin. Kimsenin burnunu bile kanatmadın. Yüz kızartacak bir şey yok geçmişinde. Diyor içinden Vedat. Konu şuymuş. Mahallelerinde o tanımazmış çünkü. O bu ilçeden ayrıldığında Serap daha çocukmuş. Genç yaşta dul kalmış bir kadıncağız. Cağız. Ah Müzeyyen teyze. Az değilsin. Varmış. Gençmiş, güzelmiş, becerikliymiş. Ama bahtsızmış. Benim gibi. Kocası hayırsız çıkmış. Ben de hayırsızım Müzeyyen teyze. Hem kumara düşkünmüş, hem kadına. Ben de kumara düşkünüm. Üstelik hayatımla oynuyorum. İşini batırmış. Varını yoğunu pavyonlarda yemiş. Alacaklılar kapıya dayanınca kaçıp gitmiş. Ayrılmışlar. 3 yaşında bir kızı varmış Serap'ın. Dikiş dikerek hem kızına hem kendine bakıyormuş. Müzeyyen teyze, şimdi benim bu kadınla evlenmem mi gerekiyor? Düşündüm ki, diyor Müzeyyen teyze. Allah'tan hala onun için düşünenler var. İkiniz bir yuva kursanız, hem onun için iyi olur, hem senin için. Demek durum bu kadar vahim. Bu bisikletin ön tekerleği Müzeyyen teyze. Bu da arka. 26,5 jant. Geometrik olarak bir çember. Daha ilkokuldayken bir çemberin iç açıları toplamının 360 derece olduğunu öğretmişlerdi de iç acıları hakkında bir şey söylememişlerdi. Onu yıllar sonra öğrendim. Diyorum ki bir çemberin iç acıları toplamı 360 derece değildir. Çok daha fazladır. Ve birimi de ne yazık ki derece değildir. Bilmem ki, dedi. Henüz evliliği düşünecek durumda değilim. Ne demek düşünecek durumda değilim oğlum? Yaşın geldi de geçti bile. Sağ ol Müzeyyen teyze. Hayat böyle geçmez. Bir erkek için yalnız yaşamak çok daha zordur. Bunun yaşlılığı var, hastalığı var. Evde bir kadın olsaydı bu odanın hali böyle mi olurdu? Bir gün ben Serap'ı bize çağırayım, sen de gel, tanışın, görüşün. Birbirinize ısınırsanız, hayırlısıysa olur. Görüyorsun Nesli, sonunda kapana kısıldım. Evleniyorum. Serap, dilerim sana benziyordur. Dul. Gelinlik giyeceğini sanmıyorum. Çünkü çocukluğundan beri düşlediği o kefene giymek ona yaramamış. Kime yaradı ki Nesli? Hangi evlilik yolunda gidiyor ki? Ben de gravatlı, takım giysili, abuk sabuk bir damat olamam. Zabıta İlhami ile Müzeyyen teyze nikah şahitlerimiz olur. Terzi Seydi ile kalfası İrfan da törende hazır bulunur. Serap nedeni belirsiz iki damla gözyaşı döker. Ben uzaklara bakarım. Mutlu oluruz. İlhami gibi. Ayı gibi. Serap'ın hayırsız kocasından olma kızına babalık yaparım. Bir de kardeş getiririz ona. İnşallah oğlan olur da soyum sürer. Tabelacı Vedat. Akşamları elimde ekmek eve dönerim. Daha bitmedi Nesli, dur. Bu ev kullanışsız. Serap baştan her ne kadar bu evde yaşamaya razı olduysa da, sonra birden her şeyin ne kadar zor olduğu, kullanışsız olduğu ortaya çıkar. Bana yazık değil mi, der. Başkalarından neyim eksik, der. Benim de derli toplu bir evde, bir apartman dairesinde oturmaya hakkım yok mu? Öyle ya. Burhan da bu evi bana bırakmadı mı? İster otur, ister sat, demedi mi? Kat karşılığı müteahhide veririz. Ev yıkılır. Anılar yıkılır. Ben yıkılırım. Ramazan aylarında oruç tutarız. Serap sahur yemeğini hazırlar, börekler yapar. Davul sesiyle uyanırız. Her şey hazır olunca ben çocukları kaldırırım. Oğlum küçük olduğundan uyanmak zor gelir. Ama olsun, alışsın. Benim yürüdüğüm yollardan bir de o yürüsün. Benim gibi batsın. İftara sıcak bir de alırım. Ha Nesli, kurtar beni. Kurtar beni Nesli. Börek çok güzel olmuş. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Çayını tazeleyeyim mi? Sağ ol oğlum. Fazlası dokunuyor. Sen bu işe ne diyorsun? Bir düşüneyim Müzeyyen teyze. Bana biraz zaman tanı. Şu anda bir işim bile yok. Evlilik sorumluluk ister. Düşün. Tabii tabii düşün. Ama Serap öyle iyi bir kız ki. Onu bir görsen fazla düşünmezsin. Vedat kendine çay doldurdu. Sigara yaktı. Senden bir şey istiyorum Müzeyyen teyze. Ne olur beni rahat bırak. Ne börek getir bana, ne de Serap'tan söz et. Ben gideyim artık oğlum. Oturuyorduk Müzeyyen teyze. Gideyim oğlum. Neredeyse ikindi okunacak. Daha öğleni kılmadım. Kapıya kadar geçirdi. Börek için bir kez daha teşekkür etti. Müzeyyen teyze, arada onun da uğramasını istedi. Uğrarım dedi. O konuyu düşünmesini istedi. Düşünürüm dedi. Kadın gidince bir süre bekledi. Onun evine girdiğinden emin olunca, paltosunu giyip, içki almak için dışarı çıktı. 9. ayrımın sonu. Sayfa 85.